Ayrım 16, sayfa 171, Yatak Öğretmeni, Sujata Massey. Anne ağır ağır merdivenden çıktı. Ne diye bağırıyorsun? Kendine bir bak, çırılçıplak koridorda duruyorsun, utanmaz. O kadar korkmuştum ki giyinmemiştim bile. Nefes nefese, Bonnie'yi bir yılanla öldürdü dedim. Hadi canım dedi anne odaya girerek. Bonnie hala hiç hareketsiz yatağın üstünde yatıyordu. Amir pantolonunu giymişti ve öfkeyle gömleğini ilikliyordu. Başındaki sarığı unutmuştu. Deli saçması dedi parmağını bana doğru uzatarak. Sadece bir oyuncaktı. Küçük sahte bir yılan. Göster dedi anne ve adam yılanı avucuna koydu. Şimdi bunun yılan gibi boyanmış, birbirine geçen tahta parçalarından yapılmış bir oyuncak olduğunu görebiliyordu. Bu çarşıda satılan sıradan bir oyuncak Pamela. Bir aptal bile bunu anlayabilir. Öyleyse Bonnie korkudan öldü. Sesim titredi. Bu kadar aptal olduğum için kendimden nefret ettim. Hiç sanmam. Anne sertçe Bonnie'nin yüzüne bir tokat attı ve ben hayret içinde bakarken Bonnie başını çevirdi. Neler oldu diye mırıldandı arkadaşım uzun kolunu alnına götürerek. Bir oyuncak gördüm bayıldım ve küçük dostum da az kalsın bir isyan çıkartıyordu dedi anne çabuk çabuk. Bütün müşteriler kaçıp gitti ve hepsinden önemlisi Amir Howard can sıkıcı bir duruma düştü. Bobby çok üzgünüm ama yılanlardan ödüm kopar benim dedi Bonnie titreyerek. O hala burada mı? Al şu lanet şeyi dedi anne yılanı elime tutuşturarak yukarı çıkıp yıkan. Aşağıda bekleyen başka müşteriler var ve dua et ki ne yaptığını duymamış olsunlar. Gel bana Bobby diye mırıldandı Bonnie halsiz bir sesle. Başka bir kız alırız ve... Olmaz, işin havası kaçtı dedi adam ve kızgın bir tavırla hızla giyinmeye devam etti. Adam gittikten sonra yeni müşteriler geldi ve Rose Villa normal haline geri döndü. Odamızda Bonnie yavaş yavaş bir bardak viski içerek yeni giysiler giydi. Odadan çıkmak için yanımdan geçerken elini omzuma koydu. Neşelen dedi hafifçe gülümseyerek, bunu sırf endişelendiğin için yaptığını biliyorum. Gerilen bedenime bir rahatlık yayıldı. Hayatta kaldığı için o kadar sevinmiştim ki. Çok üzgünüm Bonnie ama gerçekten yılanın seni soktuğunu ve öldüğünü sandım. Bir öğretmen gibi bir parmağını havaya kaldırdı ve sanki içime nüfuz eder gibi baktı. Pamela, burada korkutucu görünen ama aslında öyle olmayan çok şey olacak. Eğer sağlam olursan üstesinden gelirsin. Ama şunu unutma, sakın erkekleri gammazlama. Bundan nefret ederler. Sonbahar yerini kışa ve sonra da ilkbahara bıraktı. Herkesin yılan hatası ismini taktığı olayın utancını bastırıp çalışmaya devam ettim. Eve para aktığı için anne bana iyi davranmaya devam ediyordu. Ona oda ve yemek ücretini verdikten ve bankaya para yatırdıktan sonra giysileri ve kitapları harcamak üzere kendime haftada 4 rupi ayırıyordum. Bir kitapçıyla anlaşmıştım. Okuduğum kitapları iade edince ödediğim paranın yarısını geri alıyordum. Kitapların çoğunu geri götürüyordum. Ama Bronte'leri ve Austen'leri, Shaw'un Pygmalion'unu ve tabii ki çok sevdiğim Rabindranath Tagore'un Bengalce yazdığı ünlü romanı Ev ve Dünya'yı geri vermedim. Kendisini seven iyi bir koca ile onu tek bir kelime bile etmeden kendisi için çalmaya ikna eden ateşli bir eylemci arasında kalan bir mağlanın içine düştüğü zor durumu anlatan bu kitapta kendimi kaybetmiştim. Kitabın sonunu düşünürken premiata kapıya vurarak annenin beni görmek istediğini söyledi. Üstümde sadece iç etekliğimle bir bluz vardı. Onun için hemen bir sariye sarınarak annenin hesap defteriyle oturdu ve verandaya çıktım. Bu akşam daha önce hiç görmediğin özel bir müşteri geliyor dedi anne en samimiyetsiz gülümsemesiyle. İsmi Bay Ralph Abernathy ve kendisi Hicli Tutuk Evi'nde geçici emniyet amiri. Onun gözdesi Nati'dir ama bildiğin gibi o izinli. Evet duydum. Hicli ismini düşünüyordum. Geçen sonbahar gazete satıcısı Lucky ile bana bir İngiliz'in ölümünü kutlama hatasında bulunan mahpusların katledildiğini anlatmıştı. Belki onlardan birini de Bay Abernathy vurmuştu. İçimde bu tanımadığım adama karşı, Amir Howard'a karşı duyduğumdan bile daha büyük bir soğukluk duydum. Telefon edip bu akşam geleceğini haber verdi. Ona seni veriyorum dedi anne. O diğerleriyle birlikte salonda oturmaktan hoşlanmaz. Doğruca odaya gider. Onu orada dantelli iç çamaşırlarınla karşılayacaksın. Ve koku da çok önemli. Hangi parfümlerin var? Sadece sandal ağacı ile Yasemin. Doris veya Bonnie gibi Anglo-Hint bir kız onun için daha uygun olmaz mı anne? Bir hapishane görevlisinin yakınında olmaktan bile nefret ediyordu. Bu adam için olmaz. Çok uzun zamandır Nati ile birlikte ve eğer diğerlerinden birini tercih ederse kızların arasında hır çıkar. Sen o gruptan değilsin. Ve, burada sesini alçalttı, onun zevkleri biraz farklıdır. Özel bir sabır ister. Sen fazlasıyla sabırlısın tatlım. Zaten bu konuda da bir seçeneğin yok. Nati'nin aybaşı kanaması onu sadece tembelleştirmemiş, aksileştirmişti de. Durmadan mutfaktan şekerlemeler istiyor ve Premiata'ya sırt masajı yaptırıyordu. Onu bir sıcak su termoforu ve Vanity Fair ile kıvrılmış yatar halde buldu. Annenin beni Bay Abernathy'ye verdiğini söyledim ve bu adamda neyin farklı olduğunu açıklaması için yalvardım. Nati gözlerini devirerek kendini çeşniciyle çok uzun ve sıkıcı bir geceyi hazırla dedi. Eğer gıdıklanan biriysen Tanrı yardımcın olsun. Çeşnici mi dedim kafam karışarak. Sadece dinle. Nati müstehcen sözlerle bana Bay Abernathy'nin tarzının bir saat vücudunun üstünde yiyecekler dizdikten sonra bunları elleri ve ağzıyla yemek olduğunu anlattı. Nadiren cinsel ilişki isterdi. Eğer restoran paketi veya sefer tasları getirmişse onun geldiğini anlamalıydım. Tabii çok şişman dedi Nati sözcükleri uzatarak. Onun için çeşnici diyorum ona. Sabah, öğle, akşam ve aralarda da sürekli yemek yediğini tahmin ediyorum. Düşünsene, şehre bir kızı görmeye geliyor ve bir an bile geviş getirmeyi kesemiyor. Ne tür şeyler yiyor? Çok şeye dayanabilirdim ama sıcak yağlı yiyeceklerin konduğu bir tabak muamelesi görmeye değil. Restoran yemekleri, genellikle Hint ve Çin. Bir keresinde kantinlerinden İngiliz yemeği getirmişti, biftek. Gözlerindeki ifadeden beni dehşete düşürmeye çalıştığını anlıyordum. Verdiği bilgi için teşekkür ederek oradan ayrıldım. Adamın gelmesine az zaman kalmıştı. Onun için hızla mutfağa indim. Bu işi iyi yapmaya karar vermiştim. Adamı tatmin edecek, paramı kazanacak ve Nati'nin başarısız olduğum için benimle dalga geçmesine engel olacaktım. Çeşnici bir saat sonra geldiğinde menekşe rengi ipek bir kombinezonla yatağın bir kenarına uzanmıştım. Ayağa kalktım ve adamın yüzüne bile bakmadan eğilip saygıyla ayaklarına dokundum. Ama o elleriyle ellerimi tutarak beni yakaladı ve ayağa kaldırarak birkaç santim uzağında tuttu. İri bir adamdı ama beklediğim gibi çok ağır olmadığını görünce rahatladım. İki sefer tası getirmişti. ''Ne bu?'' diye sordu ellerimi burnuna götürerek. ''Kakule, iyi akşamlar efendim. Benim ismim Pamela.'' Kirpiklerimin altından 40'lı yaşlarında olduğuna hükmettim. Muhtemelen 20 küsur yıldır Hindistan'daydı. ''Tabii ya, seni duymuştum. Nati'den sonra Kakpur'da verilen en yüksek bekaret parası.'' Ellerimi tekrar kokladı. ''Peki seni mutfakta mı çalıştırıyorlar?'' ''Şu puding gibi kokuyorsun. Hintçe ona ne diyordunuz?''
''Kier'' dedim. ''Bu kumarı oynarken yüreğim güm güm çarparak. Sizin ziyafetten hoşlandığınızı duydum ve sizin için hazırlık yaptım efendim.''
''Nerede?''
''Gözde görünmez'' dedim. Ağzı boynuma gelecek ve rezene kokusunu ve tadını alacak şekilde başımı çevirdim. Beni soyarken hepsini keşfediyordu. Dirseğimin iç kısmındaki karanfili, omuzlarımdaki zerdeçalı, göğüslerimin ucuna sürdüğüm safran macununu. Vücuduma baharatlar serpiştirirken çeşnicinin ağır kokulu yiyeceklerini üstüme koymasına engel olacak kadar dikkatini dağıtmayı ummuştum. Ve onun bedenimin düzlüklerini ve tepelerini keşfetmesine izin vererek hareketsizce yatarken adam getirdiği sefer tasları unutmuş görünüyordu. Çeşnici heyecanlanmıştı. Arada tahmin ettiği baharatların isimlerini omurdanıyordu. şahsen adamın dayanıklılığının, daha doğrusu dilinin ve dudaklarının kas kuvvetinin şaşırtıcı olduğunu düşünüyordum. Nat'in söylediği hiçbir şey beni bu işin bu kadar rahatsız edici olmasına hazırlamamıştı. Baharatları seçerek kontrolün bende olacağını sanmıştım ama öyle olmamıştı. Bir yerlere başka bir fantezi yolculuğu yapma zamanıydı. Ben de kendime bu temasların önemli olmadığını, bir gün artık bütün bu tuhaflıkları ve sapkınlıklarıyla Amir Howard ve Bay Abernathy gibi adamların olmayacağını söyledim. Hepsi Hindistan'dan gitmiş olacaktı. Çünkü özgürlük savaşçıları hapisten çıkacak ve ölene kadar onlarla savaşacaklardı. Ve ben de adamların isimlerine, üstlerinde taşıdıkları silahları ve Rose Villa'ya düzenli olarak geldikleri günleri söyleyerek onlara yardım edecektim. Ama düşüncelerim hiçbir şeyi değiştirmeye yetmiyordu. Ve Çeşnici'nin Natty'ye geri dönmemeye karar verecek kadar ilgisini çekmiş olmam da kötü şanstı. Başta Nathan'in bunu çok önemsemesine şaşırdım. Utandırılmak hoşuna gitmemişti ve bir geliri elinden kaçmış oluyordu. Natty bana kötülük olsun diye anneye iyi çalışmadığımı göstermek için ufak tefek hileler yapmaya başladı. Ama bu sorun değildi. Çünkü artık önceden randevu alarak gelen 10 erkekten oluşan sadık bir grubum vardı. Bunun nedeni neredeyse hiç aksanlı olmayan İngilizcem ve öğrendiğim fiziksel kandırma taktikleriydi. Sanki bu adamların yaptıkları bana da onlar kadar zevk veriyormuş gibi bedenimin bazı yerlerini kasmak, bazı yerlerini de titretmek gibi. Bu yeteneklerim aşağı salonlardaki diğer kızlarla rekabet etme lüzumunu neredeyse tamamen ortadan kaldırmış ve birikimimin artmasını sağlamıştı. 10 ay sonra bu hayattan kaçıp belki bir okula kaydolup eğitimimi tamamlayacak ve hatta öğretmen olmak için gereken Cambridge sınavlarına girecek kadar para biriktirmiş olmayı umut ediyordum. Rose Villa'da olanlardan sonra pankajın beni kabul edeceğini sanmıyordum ama en azından kendimi yeni baştan yaratabilirdim. Emin olduğum tek şey para kazanabildiğimdi. Aşk ve şehvet başka konuydu. Aylar geçtikçe beni hep şaşırtmaya devam eden şey erkeklerle kadınların deneyimlerinin bu kadar farklı olmasıydı. Erkekler çok eğleniyor gibi görünüyordu ama ben bu heyecanı etimde veya zihnimde hiç paylaşmıyordum. Ve işin doğrusu ara sıra bazı cinsel ilişkiler hala bıçak gibi canımı yakıyordu. Ve ben anneye ertesi gün çalışabilecek kadar rahatlamak için o gece bana izin vermesi için yalvarıyordum. Bu annenin hiç hoşuna gitmiyordu. Ama benden gelecek birkaç günlük geliri kaybetmek istemediği için razı oluyordu. İzin aldığım o birkaç gece cennet gibiydi. Eğer kitapçıdan aldığım bir kitap yoksa aşağıdaki boş salonlardan birine iniyor, bir kitap kapıyor ve hemen yukarıya çıkıp gözden kayboluyordu. Düşmüş genç kadınlar hakkında bu kadar çok İngilizce kitap yazılmış olması ilginçti. Clarissa, Tess of the D'Urbervilles, Fanny Hill. Bu kitaplardan bir ben hoşlanıyordum. Diğer kızlar filmleri ve sosyete dergilerini ya da Calcutta gazetelerindeki sinema veya moda hakkındaki haberleri tercih ediyorlardı. Onların fotoğrafları ve ilanları kesme alışkanlığı yüzünden gazeteyi bütün olarak okumak için sabah erkenden kalkmak zorunda kalıyordum. O günlerde gazete sayfaları bir Almanya meselesiyle doluydu. Bunu evdeki hiç kimse gerçekten anlamıyordu. Rose Villa'nın salonunda Hint ordu mensuplarının bu meseleyi konuştuğunu hiç duymadım. Ben de işimiz bitip arkasını yastıklara dayayarak önündeki tepsideki bifteyi yerken çeşniciye sormaya karar verdim. Avrupa'dan evvel burada Hindistan'da savaş olacak dedi ağzındakini çiğnerken. Son günlerde Hindistan'da toplantı yürüyüş gibi saçmalıklarla ortalığı karıştıran pek çok insan var. Bu yanıt beni tatmin etmemişti. Burada nasıl savaş olabilir ki? Hintlilerin kullanacak silahı bile yok. Tabii ki var. Taşra'daki jamidarlara saldıran haydutlar, adamların silahlarını veya kara borsada silah almak için paralarını çalıyorlar. Hapishaneler hırsız kaynıyor. Silahlar kara borsaya nasıl düşüyor diye sordu. Bir gün bu bilgi işime yarayacaktı, bundan emindi. Tabii kırıldığını ve kaybolduğunu rapor eden düzenbaz yerli polisler getiriyor. Kimseye güvenemiyorsun.
Kocaman elini çarşafın altından bana doğru uzattı. Ah işte güzel bir kara borsa, içinde ne var? Sanki bu bir oyunmuş gibi gülerek uzaklaştım. Ona zaten bir defa hizmet etmiştim, bir daha yapmak istemiyordum. Özellikle bir biftek ziyafetinin orta yerinde. Ama bunu neden soruyorsun küçük lokmam diye üsteledi oyuncu bir tavırla. Beni kurşuna dizmeyi mi düşünüyorsun?
Ah hayır efendim diye yalan söyledim. O zaman çok yalnız kalırım. Bana şu komik hikayeyi bir daha anlatsanıza. Hani küçükken bütün bir Noel pudingini tek başına yiyişinizi.
Ancak eğer sen de Noel pudingi olursan.
Bay Abernathy İngilizlere saldıran Hitlilerden bahsediyordu. Ne var ki o ilkbaharda daha sonra Statesman gazetesinde polise taş atan Kalkütalı gençler hakkında bir yazı okudum. O akşam hepsi sürüklenerek evlerinden çıkarılmış, dövülmüş ve hapse atılmıştı. Gençlerin avukatı yalvar yakar yanlış gençleri tutukladıklarını, onların saldırı anında okulda olduklarını savunuyordu. Ama avukatın ismini görünce taş kesildim. Pankaj Pandopadhay. Pankaj babasıyla çalışıyor olmalıydı. En başından beri istediği gibi milliyetçilik alanında avukatlık yapmayı başarması ne kadar heyecan vericiydi. Eğer Bidushi Pankaj'ın iyi olduğunu ve siyasi arenada çalıştığını bilseydi memnun olurdu. Evlenip evlenmediğini merak ettim. Zira Bidushi'nin ölümünün üstünden neredeyse bir yıl geçmişti. Nedense evlenmemiş olmasını umut ettim. Ama eğer evlendiyse ve bir kızı olduysa belki çocuğunun öğretmeni olabilirdim. Böylece ona göz kulak olacağıma dair Bidushi'ye verdiğim sözü yerine getirebilirdim. Artık günlük gazeteyi herkesten önce kapmak için bir nedenim vardı. Pankaj ve yaptığı önemli işler hakkında bilgi almak. Premiata çayımla birlikte gazeteyi de yatağıma getiriyordu. Onun için Pankaj'ın öğrencilerin davasını kaybettiğini okuduğum zaman ağladığımı kimse görmedi. Bu bir adalet komedisiydi. Yine de onun bu önemli çalışmalarına devam edeceği kanaatindeydim. 1936 yılının yerine 1937'ye bırakırken Pankaj kargaşa ve halk ayaklanması çıkarmakla suçlanan pek çok insanı savundu. Bu insanların sadece dörtte biri beraat etti ama bu artık beni şaşırtmıyordu. Ve sonra bir gün geldi, Pankaj'ın ismi gazetede dava avukatı olarak değil sanık olarak çıktı. Kalküta 10 Şubat 1937. Bijoy Ganguly ve Pankaj Pandopadhay propaganda, yazılı hakaret ve kargaşayı teşvik etmek suçlamalarıyla bugün yargılanıyor. Bay Pandopadhay, Bay Ganguly bu hafta başında tutuklanana dek kendisini kamu yararına ücretsiz temsil etmişti. Kalküta polisi Bay Pandopadhay'ın bu dava hakkında kamuda huzursuzluk çıkarmak için yorumlanan Bengalce bir broşürün basın masrafını karşıladığını söylüyor. Kalküta polisi broşürleri Pandopadhay ve Bali Gunga'daki evinde ele geçirdi. Polis ayrıca Bay Ganguly'yi Kalküta polisi tarafından kötü muameleye maruz kaldığına dair yalan beyanda bulunmakla da suçluyor. Bu durum beni çok üzmüştü ama kızlar benim gizli gizli Kalkütalı bir entelektüeli sevdiğimi bilselerdi bana gülerlerdi. Onun için sessizce gazeteleri takip etmeye devam ettim. Ta ki bir sabah mahkeme kararını görene kadar. Pankaj Bengal sahilinin 1000 mil açığındaki küçük bir koloni olan Andaman adalarındaki Port Blair hapishanesinde 2 yıla, Bijoy'da 3 yıla mahkum olmuştu. Pankaj'ın Bay Abernathy'nin görev yaptığı yakındaki Hicli tutuk evine gönderilmesi bile kötü olurdu. Ama Kara Su lakaplı yüksek güvenlikli bir hapishane çok daha beter bir yerdi. Esasen 1857'deki isyandan sonra ıslah olmaz Hintlileri kapatmak için tasarlanan bu hapishanede bugün yatan, hemen tutuklular hücre hapsinde tutulan Bengalli özgürlük savaşçılarıydı. Hapishane suyunun pis olduğu, çok az veya bozulmuş yiyecekler verildiği, kırbaçlama, zorla yedirme ve buna benzer zalimlikler yapıldığı hakkında söylentiler vardı. Ama kimse kesin bir şey bilmiyordu. Çünkü tutukluları kimse ziyaret edemiyordu. Eğer Andaman'da biri ölecek olursa hapishane yetkilileri herhangi bir bahane öne sürebilirdi. Kimse gerçeği bilemezdi.
16. ayrımın sonu. Sayfa 180.